Ayrım 73.
Sayfa 757. Hayır, merak etmeyin Scarlett. Yalnızca onu öldürmek istiyordu. Ama Sally yengem olduğu için bu işin benim tarafımdan çözümlenmesi gerektiğini ona anlattım. Bir hayli direndi ama sonunda kabul etti. Wilkerson'ın beni tepeleyebileceği kaygısıyla benimle Jonesboro'ya kadar geldi. Şey, bana hemen verebileceğiniz bir yiyeceğiniz yok mu? Olup biten her şeyi anlatmazsanız sinirlerimin bozulmasını önleyemeyeceğim. Sinirlerinizin bozulması için lütfen gitmemi bekleyin. Frank atayı yerlerken ben size her şeyi anlatırım. Ama sinirlerinizin bozulması için bu alçak Wilkerson'ın adını duymanız bile yeterlidir. Size karşı ne dolaplar çevirdi biliyorsunuz. Doğrusu çok adi bir herifmiş. Ama en korkuncu zencileri kışkırtmasıdır. Bir gün zencilerden nefret edeceğimi söyleselerdi, kesinlikle böyle bir şeyin olacağını bile düşünmezdim. Allah canlarını alsın bu kara derililerin. Bu yobazlar söyledikleri her sözün İncil'de yer aldığını sanıyorlar. Üstelik bizim kendilerine yaptığımız tüm iyilikleri unutuyorlar. Zencilere oy hakkı veriliyor ama bize hayır. Eğer zencilere bu hak gerçekten tanınacak olursa hapı yutarız. Bu kadar kepazelik olmaz artık. Ülke bizim değil de Yankiler ile zencilerin sanki. Bu duruma tahammül etmek mümkün değil. Zaten tahammül de etmeyeceğiz. Savaş yeniden çıkacak olsa bile baş kaldıracağız. Çok yakında ülkemiz zenci hakimi ve yasa yapan zencilerin, hatta orman kaçkını kara ayıların ellerinde kalacak. Canım, bırakın şimdi bunları. Çok rica ediyorum, siz ne yaptınız? Lütfen anlatır mısınız? Wilkerson alçağının eşitlik ilkeleri konusunda biraz aşırılık yaptığına ilişkin söylentiler çıktı. Rezil herif bu sersem zencilere saatlerce nutuk atmaya başladı. Şunun ağzının... Tony tam küfür edeceği sırada susmasını bildi. Gözleriyle Scarlett'ten özür diledikten sonra... Zencilerin beyaz kadınlar üzerinde hakları olabileceği görüşünü ileri sürdü. Deme. Evet, Mrs. Scarlett, üzülerek söyleyeyim ki bu doğru. Çok şaşmanızdan belli oluyor. Sizin tüm bu olup bitenlerden haberiniz yokmuş. Yankiler Atlanta'da bunu zencilere söylemişler. Bilmiyordum, evet. Demek Frank bunu size söylememeyi uygun bulmuş. Bunları duyunca gece yarısı Wilkerson'a nazik bir ziyaret yapıp onun hatırını sormaya karar verdik. Yani anlıyorsunuz değil mi? Ama durun, bu kararımızı nasıl uyguladığımızı anlatmadan önce size bir başka olaydan söz edeyim. Şu bizim çam yarması eski ustabaşı Zenci Östis'i anımsıyorsunuz değil mi? Evet. Rezil herif bugün Sally yemek hazırlarken mutfağa girmiş, ona bir şeyler söylemiş. Ne söylediğini bilmiyorum, öğrenebileceğimi de sanmıyorum. Ama kötü bir şey söylediği muhakkak ki Sally'nin bir çığlık attığını duydum. Hemen mutfağa koştum. Orada Östis'i zil zurna sarhoş, ayakta dikilmiş duruyor gördüm. Eşek oğlu eşek. Şey, çok özür dilerim Scarlett, ağzımdan kaçtı. Lütfen siz devam edin. Rezil zenciyi bir kurşunla yere serdim. Annem Sally'ye bakmak için mutfağa koşarken ben de atıma atlayıp Wilkerson'ı bulmak için Jonesboro'ya gittim. Bana göre esas suçlu oydu. O olmasaydı zavallı Östis böyle bir şeyi aklından bile geçirmezdi. Tara yönünden geçerken Ashley'e rastladım. İşte o da durumu öğrenince benimle birlikte Jonesboro'ya geldi. Ashley, Wilkerson'ın Tara hakkındaki adi düşüncelerini öğrendiği için o da eski kahyanın işini görmek istiyordu. Ben ona bu işin bana ait olduğunu söyledim. Çünkü Sally savaşta ölen ağabeyimin karısıydı. Yolda Ashley ile uzun uzun tartıştık. Kente geldiğim zaman bir dene göreyim. Aptal gibi tabancamı almayı unutmuşum. Atımı eğerlerken tabancayı ahırda bırakmıştım. O kadar sinirliydim ki bu işi bir an önce bitirmek istiyordum. At hazır olunca da hemen yola koyulmuştum. Tony birden susunca Scarlett ürperdi. Fontaine'lerinkini yıllardan beri bütün bölge halkı tarafından bilinirdi. Çaresizdim. Bu yüzden onu bıçağımla temizlemeye karar verdim. Onu kahvede otururken buldum. Bir köşeye götürdüm. Bu arada Ashley de kahvedekileri kontrol altına almıştı. Herifin işini bitirmeden önce onu ne için tepelemek istediğimi anlattım. Tony'nin yüzü konuşmasının burasında düşünceli bir hal aldı. Evet, nasıl oldu bilmiyorum ama onu birden ayaklarımın dibinde buldum. İnanır mısın, hiçbir şey anımsamıyorum. Yalnız Ashley'nin beni bir ata bindirdiğini ve gelip sizi bulmamı tembihlediğini hayal meyal anımsıyorum. Bu gibi durumlarda eşli eşsiz bir arkadaştır. Bir görsen o kadar soğukkanlı davranıyor ki. Frank kolunda bir pardüsüyle mutfağa girdi ve onu Tony'ye uzattı. Bu onun tek kalın kumaştan dikilmiş pardüsüsü idi. Ama Scarlett kocasının bu cömert davranışına ses çıkarmadı. Yalnız erkeklere ait bu sorunu tam olarak anlayamıyordu. Peki ama Tony, evdekilerin size ihtiyacı olacaktır. Eve dönüp her şeyi anlatsanız. Tony acı acı gülümseyerek pardesüyü giydi. Dostum Frank, sen bir çılgınla evlenmişsin. Karın aile bireylerinden birini bir zenciye karşı savunan bir adamı yankilerin ödüllendireceğini sanıyor. Bilmiyor ki ödül yerine onun boynuna bir ip geçirirler. Haydi Scarlett, gel de helalleşelim. Öp bakalım beni. Çekinme Frank, kızmaz. Belki de bundan sonra birbirimizi bir daha göremeyiz. Texas çok uzaktır buralara. Size mektup da yazamam. Çünkü bakarsınız yakayı ele verebilirim mektup yüzünden. Yalnız bizimkilere benim buradan ayrılırken her şeyin yolunda olduğunu bildirirsiniz. Scarlett, Tony'nin kendisini öpmesine engel olmadı. Frank'le birlikte çıktılar ve arka verandada konuşmaya başladılar. Sonra da nal sesleri duyuldu. Tony fırtına gibi gelip fırtına gibi gitmişti. Scarlett kapıyı araladı ve Frank'in yorgun bir atı ahıra götürdüğünü gördü. Kapıyı kapadı ve oturdu. Çünkü dizlerinde derman kalmamıştı. Scarlett, kentin imar işinin ne büyük tehlikelere katlanılarak yapılabileceğini düşündü. Bugünlerden sonra evinin yarı çıplak bir sürü zenci tarafından kuşatılacağını, bıçkı atölyesine gidiş gelişlerde karşılaşacağı güçlükleri düşündü. Zenciler Yankee süngülerinden güç alarak yasaları yapacaklardı. Scarlett korku içinde, "Onlar bana hakaret edebilirler, beni öldürebilirler, ırzıma da geçebilirler ama suçluları cezalandıracak kişiler kim olacak?" diye düşündü. Hakkını aramak isteyen olursa daha hakim önüne çıkma imkanı bulamadan ipe çekilebilirdi. Yankiler yasalara saygı göstermedikleri gibi suçluları aramaya bile gerek görmeyeceklerdi. Mahkemeye, adalete aldırış etmeden ipi Güneylilerin boynuna geçireceklerdi. Scarlett, umutsuzluğun verdiği öfkeyle yumruklarını sıktı ve ''Ne yapabiliriz? Ailesinden bir kadını, sarhoş ve aşağılık bir zenciye karşı savunan Tony Fontaine gibi mert ve cesur bir çocuğu asmak için bir an bile duraksamayacak adi heriflere karşı ne yapabiliriz?'' diye düşündü. Tony, ''Bu duruma tahammül etmek mümkün değil.'' demişti. Mert delikanlı çok haklıydı. Ama kendini yönetme imkanı elinden alınan Güneyliler bu duruma boyun eğmekten başka ne yapabilirlerdi? Scarlett'in bütün benliğini bir korku dalgası kapladı ve vücudu titremeye başladı. Hayatında ilk kez şu gerçeği anladı. Söz konusu olan yalnız Scarlett O'Hara değildi. Aynı zamanda onun dışında da başka insanlar ve başka olaylar vardı. Bütün güneyde kendisi ve kendi ailesi gibi savunmasız on binlerce kadın ve aile ocağı bulunuyordu. Ayrıca Appomattox'ta silahını bırakıp karısının imdadına koşan ve hayatları her an tehlikede olan binlerce erkek de vardı. Scarlett, Tony'nin yüzünden Frank'in yüzüne yansıyan ve o güne kadar Atlanta'da birçok erkeğin yüzünde görüp de üzerinde durmadığı bir görüntüyü belirledi. Bu ordunun teslim olmasından sonra evlerine dönen erkeklerin yüzündeki umutsuzluk, kaygılı ve korku dolu ifadeden çok farklıydı. Savaştaki erkeklerin tek amaçları evlerine dönmek, ailelerine kavuşmaktı. Ama şimdi bu erkeklerde yeni istekler beliriyor, uyuşuk sinirler geriliyor ve eskiden olduğu gibi yüzlerindeki hayat alevi yeniden parıldamaya başlıyordu. Bu duygular içinde herkes Tony gibi düşünüyor ve bu duruma tahammül etmek mümkün değil diyordu. Scarlett, savaş öncesinin kibar, zarif ve çekingen yaratılışlı birçok Güneylisinin umutsuz mücadelenin son günlerine doğru sert, atılgan bir hal aldıklarını söylemişti. Ama mutfakta mumun titrek ışığında karşılıklı oturarak birbirinin gözüne bakan bu iki adamın yüzlerindeki ifade, öteki insanlarda gördüklerinden oldukça farklıydı. Tarif edilmesi imkansız bir öfke ve hiçbir gücün durduramayacağı bir kararlılık vardı bu iki adamın yüzünde. Scarlett hayatında ilk kez çevresindeki insanların korkuları, acıları ile kendisininkiler arasında bir benzerlik olduğunu sezmişti. İradesi ve düşünceleri de onların irade ve düşünceleriyle aynı idi. Evet, gerçekten bu duruma tahammül etmek mümkün değildi. Eşsiz güzelliğe sahip Güney ülkesi mücadele etmeden mahvolmayı, Yankee çizmesi altında ezilmeyi kabul etmez. Güney, viski ve özgürlük aşkı ile sarhoş olan kara cahil zencilerin eline bırakılamayacak kadar kutsal bir yurttur. Genç kadın Tony'nin ani gelişini ve soluk aldıktan sonra hemen gidişini düşündü ve onunla kendi arasında bir benzerlik olduğunu hissetti. Babasının bir gece bir cinayet sonucu İrlanda'dan nasıl kaçtığını anımsadı. Gerald'ın kanı onun da damarlarında akıyordu. O an tarada kaçak Yankee'yi öldürdüğünü de anımsadı ve bu olaydan dolayı kendisini kutlayıp neşelendi. İşte bu kan şimdi bütün Güneylilerin damarlarında dolaşıyordu. Hatta bu kan hayalci eşliğinin, çekingen Frank'in ve bir kadına saygısızlık ettiği için bir zenciyi öldüren kendini beğenmiş Red'in bile damarlarında vardı. Frank yağmurdan sırılsıklan bir halde öksüre öksüre mutfağa girdiği zaman Scarlett birden irkildi. Ah Frank, bu durum daha ne kadar sürecek? Yankiler bizden nefret ettikçe şekerim. Demek yapılacak bir şey yok, öyle mi? Frank ıslak elleriyle sakalındaki yağmur damlalarını sildi. Var, bununla ilgileniyoruz. Ne? Şimdilik bundan söz etmeye değmez canım. Çünkü bir iş başaramadık henüz. Bu sorunu çözmek için yıllar gerek. Kim bilir, belki de. Güney sonsuza kadar böyle kalabilir. Deme. Şekerim, haydi sen git yat. Üşümüş olmalısın. Bak titriyorsun. Haydi yat. Bütün bu pislikler ne zaman sona erecek? Bize oy hakkı ne zaman verilirse şekerim. Güney uğruna mücadele eden bir Güneyli ile bir demokrat için kutuya oy pusulalarının serbestçe atıldığı zaman sona erer. Scarlett umutsuzca, "Oy pusulası mı?" diye bağırdı. Zenciler özgürlük sarhoşluğu ile çılgına döndükleri ve Yankilerin de onları bize karşı kışkırttıkları bir zamanda oy pusulası ne işe yarar? Frank her zamanki sakin haliyle karısının sorusuna cevap vermesine rağmen onun tüm bu felaketlere oy pusulalarının neden olabileceğini bir türlü akla ermiyordu. Zaten şu sıra Scarlett'in aklında bundan sonra Tara'ya göz dikemeyecek ve Tony'yi tehdit edemeyecek olan Jones Wilkerson'dan başka bir şey yoktu. Scarlett, "Ah zavallı fontenler, kala kala bir Alex kaldı," dedi. Üstelik geride kalan çocuk ve kadınların hayatlarını sürdürebilmeleri için Mimosa'da yapılacak o kadar çok işleri var ki. Örneğin onların tarlalarını kim sürecek? Peki Tony şu rezil herifin hesabını neden gece görmemiş? O zaman onu kimsecikler görmezdi. Frank elini ani bir hareketle karısının beline doladı. Başka zaman böyle bir davranışta bulunmaya korkardı. Çünkü karısı tarafından reddedileceğini bilirdi. Oysa bu gece morali sağlam, kolu güçlüydü. Bu zamanda çift sürmekten çok daha önemli işler var. Şimdilik zencilerin gözlerini korkutmalıyız ki bu da işgalcilere ibret olsun. Tony gibi cesur adamlarımız olduktan sonra Güney için o kadar kaygılanmaya gerek yok. Gel yatalım artık. Ama Frank, birbirimize kenetlenir ve hiçbir şey sızdırmazsak bugünlerde Yankileri alt edeceğimizi sanıyorum. Tatlım, pek fazla üzülmene gerek yok. Çevremizdeki adamlara güvenmeliyiz yalnızca. Yankiler günün birinde eziyet etmekten vazgeçeceklerdir. Çünkü onlar biz Güneylilerin direncini kıramadıklarını ve kıramayacaklarını anlayacaklardır. Her şey yoluna girecek ve o zaman biz de aynı eskiden olduğu gibi çocuklarımızı namusumuzla, onurumuzla büyüteceğiz. Scarlett, Wade'i ve birkaç günden beri aklını kurcalayan sırrını düşündü. Hayır, o çocuklarını bu nefret, şiddet, korku ve yoksulluk ortamı içinde yetiştirmek istemiyordu. Kendisinin çektiği acıları çocuklarının da çekmesine kesinlikle karşıydı. Frank de bu oy hakkı sorunu çözümlenirse her şeyin yoluna gireceğini düşünüyordu. Bu oy hakkı neye yarayacaktı? Feleğin acımasız sillesine direnebilmek için tek şey gerekliydi, para. Scarlett birden kocasına bir çocuğu olacağını söyledi. Tony'nin kaçışını izleyen hafta içinde Yankee askerleri birkaç kez gelip Pitipet'in evinde arama yaptılar. Günün herhangi bir saatinde gelirler, paldır küldür odalara dalarlar, dolapları açarlar, yatak altlarına bakarlar, bir sürü soru sorarlardı. Çünkü askeri makamlar Tony'nin Pitipet'in evine sığındığına ya da çevresinde bir yerlerde saklandığına ilişkin ihbarlar almışlardı. Mavi üniformalılardan nefret eden Scarlett, hamileliğinin ilk günlerinde bir hayli sıkıntı çekti. Ayrıca Tony'nin yakalanıp her şeyi itiraf etmek zorunda kalmasından, arkadaşlarını ele vermesinden de korkuyordu. Zindanlar bir hiç yüzünden tutuklanan insanlarla dolup taşıyordu. Scarlett o gece Tony'nin eve geldiğinin fark edilmesi halinde kendisinin, Frank'in ve tamamen masum olan Pitipet'in de tutuklanacağını biliyordu. Ayrıca Washington'dan gelen haberlere göre asilerin mallarına el konulacak ve böylece savaş tazminatının ödenmesi sağlanacaktı. Scarlett şimdi bütün mal varlığını kaybedeceği korkusuyla yaşıyordu. Tony'ye başlarına bu belayı açtığı için lanet ediyordu. Arkadaşlarına böyle bir felaketi nasıl layık görmüştü? Ashley de kalkıp onu Atlanta'ya Pitipetlere göndermişti. Scarlett bundan sonra kimseye yardım yapmamaya tövbe etti. Böyle durumlarda kapısını kapayacak ve kimseye açmayacaktı. Doğal olarak Ashley hariç. Haftalarca gözüne uyku girmedi. En ufak bir gürültü duysa Ashley'nin geldiğini ve onun da Teksas'a kaçmak üzere olduğunu sanıp kalbi küt küt atardı. Onun hakkında ne düşüneceğini bilmiyordu. Ayrıca ona mektup yazıp Tony'nin ani gece ziyaretinden söz etmeye de güvenlik açısından çekiniyordu. Çünkü Yankiler bu yoldan bir şey öğrenirlerse o zaman yalnız Scarlett'lere değil tarladakilere de eziyet edebilirlerdi. Haftalar birbirini kovaladı ve hiçbir kötü haber alınmadı. Scarlett de Ashley'nin bu cinayetten yakasını kurtardığını sandı. Aradan bir süre daha geçtikten sonra savaştan yorgun çıkan Yankiler onları rahat bıraktılar. Her şeyin doğal akışı içinde olması, Scarlett'i kuşatma sırasındaki bombardıman gürültülerinden ve savaş günlerinde Sherman ordusuna karşı duyduğu dehşetten daha büyük bir korku içinde kaldı. Sanki Tony'nin gece yarısı birdenbire çıkıp gelmesi onun gözlerini açmış ve kafasındaki kararsızlığın su yüzüne çıkmasına neden olmuştu. 1865 yılının bu soğuk ilkbaharında Scarlett'in bütün güneyi tehdit eden felaketleri görebilmesi için gözlerini çevresinde şöyle bir gezdirmesi yeterliydi. O istediği kadar bir takım şeyler tasarlasın, esirler gibi en ağır işleri yapsın, bütün engelleri tek başına yıksın. Hiç önemi yoktu bunların. Çünkü o her an bütün emeklerinin mahvolacağı korkusuna saplanmıştı. Bu sırada bütün haklara zenciler sahipti. Yankiler güneyi tutsaklık zincirine vurmuşlar ve baş kaldırmasına bir an bile fırsat vermiyorlardı. Yankiler Georgia ve Atlanta'ya çok sayıda asker yığmışlardı. Yankee komutanları halk üzerinde amansız bir baskı uyguluyorlar ve halkı ölümle tehdit ediyorlardı. Önlerine geleni hiç yoktan tutukluyorlar, mallarına el koyuyorlardı. Onlar çöplerin hangi saatte boşaltılacağını ve konfedereli genç kızların hangi şarkıları söyleyeceklerini bile saptıyorlardı. Dixie ya da Güzel Mavi Bayrak şarkılarını söyleyenler vatana ihanet suçuna yakın bir suçla yargılanıyorlardı. Basın susturulmuştu. Birbirini izleyen haksızlıklara ya da askerlerin zulümlerine karşı yapılan her çeşit kişisel ihbar hapsi boylamaya yetiyor da artıyordu. Cezaevleri ülkenin ileri gelenleriyle doluydu. Hepsi de yaşam mücadelesi veriyor ve duruşmaya çıkarılmalarını bekliyorlardı. Toplu tutuklamalar yapılıyordu. Hükümete karşı biraz ağır dil kullanmak, Ku Klux Klan örgütüyle bir ilişiği olmak ya da bir zenciye saygısızlık etmek, zindana atılmak için yeterli bir nedendi. İddialar ne bir kanıta ne de bir belgeye dayanıyordu. Hakkında yapılan küçük bir ihbar, araştırılmadan o kişinin tutuklanmasına yetiyordu. Serbest bırakılanlar bürosunun kışkırtmalarıyla zenciler her gün birkaç kişiyi ihbar ediyordu. Zenciler henüz oy kullanma hakkını almamışlardı ama Kuzey bu hakkı onlara vermeyi kararlaştırmıştı. İşte bu durumda zenciler için her şey yolunda gidiyordu. Yankee askerleri onları her konuda kayırıyorlardı. Bir beyazın zora düşmesi için en etkin yol onu bir zencinin şikayet etmesiydi. Artık eski esirler her şeye egemendi. Yankilerin desteğiyle en aptalları bile kahraman olup çıkıyorlardı. Ama aralarında iyi olanlar, kafası çalışanlar da vardı. Onlar bu işten en az beyazlar kadar zararlı çıkacaklarını söylüyorlardı. Esirler arasında yüksek tabakayı oluşturan binlerce zenci uşak, efendilerine bağlılıklarını sürdürüyor, ancak önceleri yapmaya tenezzül etmedikleri işleri şimdi yapmak zorunda kalıyorlardı. Tarlalarda çalışmaya razı olan birçok zenci, özgürlüklerini kullanmaktan vazgeçiyordu. Zencilerin esir gibi çalıştırıldığı dönemlerde ev halkı, ustalar ve el sanatlarıyla uğraşanlar, bu aşağı tabakadan siyahları hafife alırlardı. Bütün güneyde birçok pamuk üreticisi olan aile, aynı Elin gibi en iyilerinden yararlanmak ve onlara bir şeyler öğretebilmek için genç zencileri bir sürü deneyimden geçirirlerdi. Tarlada çalıştırılanlar ise yeteneksiz, güçsüz, dürüst olmayan, kavgacı ve kaba olanlardı. Güneyde bir zamanlar toplumun sonuncu sınıfı olan zenciler, şimdi hayatı çekilmez hale sokuyorlardı. Serbest bırakılanlar bürosunun başına geçen bir takım maceracı yöneticilerin kışkırtmalarıyla ve kinlerini dinsel inanış haline vardıran Kuzeylilerin yönlendirmeleriyle eski siyah köylüler, şimdi Güneyli beyazların düzeyine yükselivermişlerdi. Bunlar da kendilerinden beklenenleri yapmaktan geri kalmıyorlardı. Değerini anlayamadıkları eşyaların ortasında maymunlar ya da küçük çocuklar gibi tahrip etme zevklerini gideriyorlar ve aptallıkları yüzünden çeşitli aşırı davranışlarda bulunuyorlardı. Bütün bu serbest bırakılan zencilerin çocuklardan fazla bir akılları yoktu. Üstelik istenilen yere ya da amaca kolayca yöneltilmeleri mümkün oluyordu. Bugüne kadar daima boyun eğmeye alıştıkları için onların bu zayıf tarafını bilenler onları şu sözlerle yönlendiriyorlardı. Herhangi bir beyaz kadar değeriniz var. Buna göre hareket edin. Cumhuriyetçi olarak oy verdiğiniz andan itibaren beyazların taşınır ve taşınmaz mallarını ele geçireceksiniz. Zaten onlar size ait değil mi? Elinizden geliyorsa onları hemen alın. Bu sözler onların başlarını döndürüyordu. Özgürlük onlar için sürekli bir bayram, bir başıboşluk karnavalı, yağmalama fırsatı ve hakaret etme imkanı oluyordu. Köylerdeki zenciler kentleri yağmalamaya gidiyorlar ve bunun sonucu olarak köylerde ürün toplama ya da tohum ekme işinde çalışacak adam bulunamıyordu. Atlanta sokak ve caddeleri yeni gelen zencilerin etkisi altında kalan yerli zencilerle dolup taşıyordu. Bunların hepsi tembelleşmiş ve tehlikeli olmaya başlamıştı. Pis yaşam koşulları salgınlara yakalanmalarına neden oluyor, çiçek, tifo ve verem hastalıkları bu adamları orak gibi biçiyordu. Bugüne kadar hasta oldukları zaman emrinde çalıştıkları hanımlarının becerikli elleriyle bakılmaya alıştıkları için salgınla baş edemiyorlardı. Esir oldukları dönemlerde çocuk ve yaşlılarla meşgul olurlarken, şimdi savunmasız gençlere, ihtiyarlara karşı bile biraz olsun bir ilgi göstermiyorlardı. Anaları babaları tarafından terk edilen siyah çocuklar, kentte ürkmüş hayvanlar gibi aç susuz dolaşıyorlardı. Bunlar ancak merhametli beyazların mutfak kapılarını açmaları sayesinde bir parça ekmek bulabiliyorlardı. Büyük kentin gürültülü hareketliliğinden aklını oynatan ihtiyar siyah köylüler kaldırımlarda duvar diplerine oturarak yoldan geçen hanımlara şöyle bağırıyorlardı. Hanım afandı, rica ederim, beni bir dakika dinleyiniz. Benim eski afandım, çiftliğinin sahibidir. Beni evine götürmek için aramaya gelecek. Bana yardım ediniz. Aman ya Rabbi, bu özgürlükten bir şey anlamıyorum ben.